Ayrım 14, sayfa 118. Bilmiyorsun da niye hep öyle söylüyorsun?
Niye söylemeyeyim? Dedi serin kanlılıkla. Şimdi sakın kızma ama sen hala bir çocuksun. Henüz bunu bilmek zorunda değilsin. Hem kim biliyor ki zaten? Yalnızca dolandırıcılar. Senin şu ihtiyar büyük baban akıllı, okumuş yazmış bir adamdır ama gerçekten hiçbir şey bilmez. Peki sen iyi yaşadın mı?
Ben mi?
Evet, ama kötü de yaşadım. Yaşamanın her türlüsünü gördüm. Yanımızdan sallana sallana yürüyerek arkalarından gölgelerini sürükleyen insanlar geçiyor. Ayaklarından kalkan toz bulutları bu gölgelerin üstüne siniyordu. Akşamın hüznü gittikçe koyulaşıyor. Pencereden büyük babamın mırıltıları geliyordu.
Ya Rabbim, günahlarımı bağışla. Öfkenden esirge beni.
Büyük annem gülümseyerek, onun bu yakınmalarından Tanrı da sıkılmıştır artık, dedi. Her akşam sızlanıp inlemeye başlar. Ama o artık yaşlı bir adam. Gerçekten hiçbir şeye gereksinimi yok. Hala durmadan yakınıyor. Mızıldandıkça mızıldanıyor. Tanrı onun akşam dualarını dinleyince gülüyordur ve kendi kendine şu Vasili Kaşir'in yakınmaya başladı yine diyordur. Hadi artık gidip yatalım.
Ötücü kuş avcılığı yapmaya karar verdim. Bunun geçinecek kadar para kazandıracağını düşünüyordum. Ben kuşları yakalayacaktım. Büyükannem de satacaktı. Ağ, ökse, kapanlar ve kafesler satın aldım. Sabah karanlığında bir çalının dibinde beklemeye başladım. O sırada büyükannem de elinde bir sepet ve çuvalla son mantarları, böğürtlenleri ve fındıkları toplayarak ormanda geziniyordu. Yorgun Eylül güneşi doğuyordu. Solgun ışınlar bulutların içinde eriyor, sonra gümüşten bir yelpaze gibi saklandığım çukura düşüyordu. Çukurun dibi hala karanlıktı. İçinden beyazımsı bir sis yükseliyordu. Çukurun balçıklı dik kıyısı karanlık ve çıplaktı. Daha az eğimli olan öbür kıyısı ise gevrek otlarla, parlak sarı kahverengi, kırmızı yapraklı sık çalılıklarla kaplıydı. Serin rüzgar bu yaprakları kopararak çukura savuruyordu. Çukurun dibindeki kozalaklı çalıların arasında ötüşen saka kuşlarını, kül rengi yüksek otların arasında şapkaya benzeyen küçük kırmızı sorguçlarını oynatan diğer birçok küçük kuşu görebiliyordum. Meraklı baştan karalar, beyaz yanaklarını gülünç bir biçimde şişirerek, çıtırtılı gürültüler çıkararak çevremde dört dönüyorlardı. Çıkardıkları gürültü ve aceleci davranışları, Gunovino'daki genç ev kadınlarının bayram günlerindeki telaşını andırıyordu. Çevik, akıllı ve haindiler. Her şeyi bilmek, her şeye dokunmak istiyorlar ve bu yüzden de birbiri ardından tuzağıma düşüyorlardı. Kurtulmak için çırpınıp durmaları çok acıklıydı. Ama ne yapayım ki bu bir işti ve duygusal davranmamın zamanı değildi. Kuşları kafeslere aktardım. Kafesleri de karanlıkta sessizce dursunlar diye çuvallara doldurdum. Gün ışığında bürünmüş alıç çalılığına bir yeşil ispinoz sürüsü kondu. Güneşi çok seven ispinozlar neşeyle cıvıldaşıyordu. Davranışları bana küçük okul çocuklarını anımsattı. Sıcak ülkelere göç etmekte gecikmiş, obur, sık benekli bir saksağın bir yaban gülü dalına konmuş, gagasıyla kanatlarını temizliyor, bir yandan da koyu gözleriyle pür dikkat avını kolluyordu. Ansızın havalanan bir tarla kuşu bir arı yakaladı. Arıyı bir dikene taktıktan sonra konduğu yerde küçük, gri, kurnaz başını öteye beriye döndürerek yeni avlar kollamaya başladı. Ve o talih kuşu çam ispinozu yavaşça uçup geçti. Oldum olası düşlerimi süsleyen kuştan bir tane yakalayabilmeyi ne kadar da isterdim. Sürüsünden ayrılmış bir şakrak kuşu, konduğu akça ağaç dalının üstünde kırmızı yüzüyle bir general gibi kibirle duruyordu. Güneş yükseldikçe kuşlar çoğalıyor, daha neşeli cıvıltılarla ötüşüyordu. Çukur müzikle dolmuştu. Bu müziğin içinde en belirgini rüzgarla sallanan çalıların hışırtısıydı. kuşların neşeli cıvıltıları, çalıların yumuşak, tatlı ve hüzünlü müziğini, yaz mevsiminin bu veda şarkısını bir türlü bastıramıyordu. Bir sürü anlamlı sözcükler fısıldayan bu sesler kendiliğinden uyum kazanarak şarkıya dönüşüyordu. Onu dinlerken belleğimde geçmişe ait görüntüler canlanıyordu. Birden tepede bir yerden büyük annemin bağırdığını işittim. Neredesin? Çukurun kıyısına oturmuş, başörtüsünü yere sermiş, üstüne de ekmek, salatalık, şalgam ve elma koymuştu. Bütün bu iyi şeylerin ortasındaysa tıpası Napolyon'un başına benzeyen ve güneşte pırıl pırıl pırıldayan kesme camdan içinde Aziz John oluyla tatlandırılmış yarım litre kadar vodka bulunan güzel bir kristal sürahi vardı. Büyük annem minnettar bir tavırla "Ah Tanrım, her şey ne kadar olağanüstü," dedi. "Ben bir şarkı yazdım," dedim. "Sahi mi?" Ona şiire benzer bir takım dizeler okudum. "Kış yaklaştıkça yaklaşıyor. Elveda benim küçük yaz güneşim." Ama büyük annem bitirmeden sözümü kesiverdi. "Buna benzer bir türkü var zaten. Ama onun seninkinden daha iyidir." Sonra şarkı söylermişçesine okumaya başladı. "Ah yaz güneşi bizi bırakıp gidiyor, karanlık gecelere, uzak ormanlara ve ben zavallı kız işte buradayım, yapayalnız ve ilkbahar sevincinden yoksun. Eğer sabah yürüyüşüne çıkarsam, Mayıs'taki mutlu günleri anımsayacağım. Şimdi çıplak kırlar hüzünlü, ona bir kırlarda gençliğimi verdim ben. Ah benim sevgili dostlarım, ilk karların düştüğünü görünce koparın yüreğimi göğsümden ve gömün karların içine." Bu durum yazarlık gururumu hiç de kırmamıştı. Şarkısı çok hoşuma gitmiş, zavallı kız için çok üzülmüştüm. Büyük annem, "Üzüntünün şarkısı işte böyle olur," dedi. "Gördüğün gibi onu bir genç kız yazmış. İlkbaharda sevgilisiyle gezip tozmuş ama kış gelince sevgilisi onu terk etmiş. Belki de bir başkası için terk etmiş. Kız da acısını gözyaşlarıyla dile getirmiş. Kendin asla yaşamadığın bir şeyi asla böylesine doğru anlatamazsın. Görüyorsun işte, kız ne kadar olağanüstü bir şarkı yazmış." Kuşların ilk satışından eline 40 kapik geçince büyük annem çok şaşırdı. "Bak sen şu işe, bu işten bir şey çıkmaz. Alt tarafı çocukça bir oyun," diyordu. "Ama bak işi nerelere vardırdık." "Ama sen onları değerinin altında satmışsın." "Olsun varsın, ne önemi var?" Pazar kurulduğu günler kuşları bir rubleye, hatta daha da fazlaya satıyor ve böylesine ipe sapa gelmez bir işten nasıl olup da böylesine çok para kazanabileceğine şaşırıp kalıyordu. "Çeyrek ruble için çamaşır yıkayacağım, yerleri sileceğim," diye kadınların bütün bir gün canları çıkıyor. "Nasıl iş? Anlayan biri gelsin. Yine de bu yaptığımız kötü bir şey. Kuşları kafeslere tıkmak da yanlış. Alyosha, canım, gel bu işten vazgeç." Ama ben kuş avcılığına kendimi kaptırmıştım. Bu işi gerçekten çok seviyordum. Kimseye zararım dokunmadan, belki kuşlara biraz dokunuyordu ama özgürce yaşıyordum. Kendime güzel tuzaklar ve kafesler yaptım. Yaşlı tuzakçılarla yaptığım söyleşilerin de bana çok büyük yardımları dokunuyordu. Tek başıma 20 mil uzaklıktaki Volga kıyılarında Kistovski ormanına gidiyordum. Buradaki çam ağaçları arasında çapraz gagalı ispinoz kuşuyla meraklılarınca yüksek fiyat biçilen uzun kuyruklu beyaz güzel Apollon baştan karaları bulunuyordu. Akşamdan yola koyuluyor, bütün bir gece kazan ana yolu boyunca yürüyordum. Kimi zaman bardaktan boşanırcasına yağan sonbahar yağmuru altında çamurlara bulanıyordum. Sırtımdaki muşamba torbada kapanlar, kafesler, kuş yemleri vardı. Elimde ise ceviz ağacından sağlam bir sopa taşıyordum. Sonbahar karanlığı soğuk ve korkutucuydu. Hem de gerçekten korkutucuydu. Yolun iki yakasında fırtınada yıpranmış yaşlı kayın ağaçları ıslak dallarını başımın üstüne doğru uzatıyorlardı. Yamacın solunda karanlık Volga üzerinde sanki dipsiz uçuruma doğru yelken açmış gibi görünen buharlı gemilerin ve mavnaların direklerindeki ışıklar uzun aralıklarla bir parlayıp bir kayboluyordu. Suyu döven çarkları görebiliyor, düdüklerini işitebiliyordum. Küçük kulübeli köy yolundan fırlayan kızgın ve aç köpekler bacaklarıma saldırıyordu. Bir bekçi değneğin takırdatarak çekingen bir sesle bağırıyordu.
Kim o? Gecenin köründe hangi şeytan getirdi seni?
Tuzaklarımın alınmasından çok korktuğum için ona vermek üzere yanımda hep bir beş kapiklik bulunduruyordum. Bununla birlikte Fukin köyünün bekçisiyle iyi arkadaş olmuştum. Beni görünce yakınır gibi bir tavırla "Yine mi sen?" derdi. "Ah seni, yerinde duramayan küçük gece kuşu, karanlıktan da korkmazsın ha?" Adı Nifont'tu. Bir azizi andıran, ufak tefek, kırçıl saçlı bir adamdı. Sık sık cebinden şalgam, elma ya da bir avuç dolusu leblebi çıkarır bana verirdi. "İşte arkadaşım, sana küçük bir armağan, afiyetle ye." Bana köyün dışına kadar eşlik eder ve "Hadi uğurlar olsun" derdi. Sabaha karşı ormana varıp kapanlarımı kuruyor, ağlarımı geriyor, ormanın bir kıyısına uzanıp günün doğmasını bekliyordum. Ortalık sessizdi. Çevremdeki her şey derin bir sonbahar uykusuna dalmış gibiydi. Griye çalan sis tabakasının ardında tepenin yamaçlarındaki geniş çayırlar belli belirsiz görünüyordu. Volga'nın kestiği çayırlar karşı yakaya doğru gittikçe küçülüyor, sisler arasında siliniyordu. Uzaklarda, ormanın ötelerinde, ırmak kıyısındaki ağaçlıklarda parlak ışıklarla güneş doğuyordu. Ağaçların siyah yeleleri tutuşuyor, garip, telaşlı bir kımıltı başlıyordu. Çayırların üstünden sis hızla dağılıyor ve güneş ışıkları altında gümüş rengine bürünüyor, çalılar, ağaçlar, tınazlar açık seçik ortaya çıkıyor, çayırlar güneşten sanki eriyor, koyu kırmızı bir deniz gibi dört bir yana yayılıyordu. Güneş ışınlarının ırmak kıyısındaki sessiz sulara dokunmasıyla sanki tüm ırmak güneşin ilk dokunduğu yere doğru akmaya başlamıştı. Güneş neşeyle yükseliyor, donmuş toprağı ısıtarak kutsuyordu. Topraktan sonbaharın tatlı kokusu yükseliyordu. Hava saydamlaşıyor, toprağı gerçekte olduğundan daha da uçsuz bucaksız gösteriyordu. Her şey uzaklara doğru çekiliyor ve her şey dünyanın ucundaki mavimsi çizgiye çağrılıyordu. Güneşin doğuşunu sayısız kez izlemiştim ve önümde her zaman taptaze bir güzellik içinde yeni bir dünyanın açıldığını gördüm. Güneşi özel bir aşkla seviyordum. Onun adını, ardındaki tatlı sesleri ve bu sesteki gizli armoniyi seviyordum. Gözlerimi yumup yüzümü onun sıcak ışınlarına vermeyi, dalların arasından ya da bir tahta perdenin deliğinden bir top gibi atlayıp geçerken onu yakalamaya çalışmayı seviyordum. Büyük babam, güneşe secde etmeyen Prens Mihail Chornigovski ile soylu Çedor'u severek okurdu. Bense bu adamları her zaman çingeneler gibi esmer, asık suratlı, günahkar, zavallı Mordovyalılar gibi görme duyusu yetersiz, gözleri ağrıyan kimseler olarak düşünüyordum. Güneş çayırların üzerinde yükselince neşeyle gülümsemekten kendimi alamadım. Çam ağaçları, yeşil dallarından dökülen çiğ damlalarıyla tepemde hışırdıyor, gölgeler arasına gizlenmiş eğrelti otlarının narin ve süslü yaprakları sabah kırasıyla gümüş kabartmalar gibi parıldıyordu. Yağmurun ezdiği, renkleri kızıl kahverengine dönmüş otlar başlarını yavaşça toprağa doğru eğmişti. Ama güneşin parlak ışın demeti deyince onlar da belli belirsiz titreştiler. Belki de bu yaşamın son çırpınışıydı. Artık kuşlar uyanmıştı. Gri baştan karalar tüy topları gibi daldan dala zıplıyorlardı. Ateş rengi ispinozlar çam ağaçlarının tepelerinde kozalakları gagalıyorlardı. Beyaz apolyon kuşları çam dallarının uçlarında uzun tüylü kuyruklarını oynatarak sallanıyor. Siyah boncukları andıran gözleriyle tuzaklarıma kuşkuyla bakıyordu. Çok kısa bir süre önce ciddi ve derin düşünceler içindeki orman, şimdi birdenbire yüzlerce kuşun cıvıltısıyla, yeryüzünün en saf, en canlı yaratıklarının telaşlı gürültüleriyle çırıldıyordu. Yeryüzü güzelliklerinin yaratıcısı olan insan, teselli bulmak için bütün o tanrısal kalabalığı, perileri, kanatlı melekleri, en yüksek melekleri kuşlardan esinlenerek tasarlamıştı. Bu küçük kuşları avlamak beni üzüyor, onları kafeslere tıkmaktan utanıyordum. Seyretmek daha hoşuma gidiyordu ama avcılık tutkum ve para kazanma isteğim acıma duygumu bastırıyordu. Kuşlar kurnazca oyunlarıyla beni güldürüyordu. Gök mavisi bir baştan kara kapana dikkatle baktı. İnce eleyip sık doktuktan sonra karşı karşıya olduğu tehlikeyi sezdi ve yana geçerek tuzağın küçük çubukları arasından çekirdekleri büyük bir beceriyle ve tehlikesizce apartmaya başladı. Baştan karalar çok akıllı ama çok da meraklıydılar. Bu merakları onların sonu oluyordu. Ağırbaşlı şakrak kuşları aptaldı. Tıpkı semiz kent halkının kiliseye gidişi gibi ağlarıma sürü halinde üşüşüyorlardı. Üzerlerini örtünce çok şaşkın görünüyorlar. Gözlerini pırtlatarak kalın gagalarıyla parmaklarımı gagalıyorlardı. Çapraz gagalı ispinozlar kapana soylu bir tavırla hiç telaş etmeden giriyorlardı. Diğer canlı yaratıklara pek benzemeyen sıvacı kuşu ise tam bir baş belasıydı. Uzun gagasını sallayarak ve kalın kuyruğuna yaslanarak epeyce bir süre ağın önünde oturuyordu. Hep baştan karaların ardında gezerek ağaç kakanlar gibi ağaç gövdelerinde oradan oraya dolaşıp duruyordu. Bu duman rengi kuşun rahatsız edici bir özelliği vardı. Yalnız yaşıyor, hiç sevmiyor ve sevilmiyordu. Tıpkı saksağanlar gibi o da tatlı, ışıltılı, küçük nesneleri çalmaya ve saklamaya düşkündü. Avım öğlen sona eriyordu. Kırlardan ve ormandan geçerek eve dönüyordum. Ana yolu izleyerek eve dönecek olsam, köylerden geçerken çocuklar kafeslerimi çalıyor, kapanlarımı kırıp parçalıyorlardı. Eve akşama doğru aç ve yorgun argın varıyordum. Ama bir gün içinde biraz daha büyüdüğümü, güçlendiğimi ve yeni bir şeyler öğrendiğimi hissediyordum. Kazandığım bu yeni güç, büyük babamın sataşmalarına, iğneleyici sözlerine aldırış etmememi sağlıyordu. Bunu gören büyük babam tutumunu değiştiriyor, benimle daha ağırbaşlı, daha anlayışlı konuşuyordu. Bu abuk sabuk işle uğraşmayı bırak, hiç kimse kuşçulukla geçinemez. En azından ben böyle bir şey işitmedim. Kendine kafanı çalıştırabileceğin bir alan bul. İnsanlar abuk sabuk işler için doğmamıştır. O Tanrı'nın kendi tohumudur. Filizlenerek ve güzel meyveler vermek zorundadır. İnsan dediğin bir ruble gibidir. İyi kullanılırsa üçe katlanır. Yaşamı kolay mı sanıyorsun? Kolay değildir. Dünya karanlık bir gece gibidir. Herkes kendi doğru yolunu bulmak zorundadır. İnsanların 10 parmağı var. Ama herkes alabileceğinden daha fazlasını almak istiyor. İnsanlar karşısında gücünü göstermelisin. Eğer güçlü değilsen kurnaz olmalısın. Küçükler, zayıflar ne cennete ne de cehenneme gider. Kalabalığın içinde olduğunu sanabilirsin ama gerçekte yalnız olduğunu unutmamalısın. Herkesi dinle ama kimseye kanma. Eğer yalnızca kendi gözüne güvenirsen yanlış yaparsın. Ağzını sıkı tut. Kentler çeneyle yapılmamıştır. Para ve araç gereçle yapılmıştır. Sen ne kalmuksun ne de başkır. Onların koyunlarından ve bitlerinden başka bir şeyleri yoktur. Böyle daldan dala atlayarak bütün bir akşam konuşabilirdi. Her sözcüğünü ezberlemiştim artık. Sözleri hoşuma gidiyordu ama gerçek anlamlarını yorumlayınca kuşkuya kapılıyordum. Bir şey açık seçik ortadaydı. İnsanın gönlünce yaşamasını önleyen iki güç vardı ki bunlar Tanrı ve insanlardı. Büyükannem pencerenin önüne oturmuş, saatlerdir dantel ipliği eğriyordu. Çark, becerikli elleri altında vınıltılar çıkarıyordu. Büyük babamın öğütlerini uzunca bir süre sessizce dinledi. Sonra birdenbire konuştu. Kutsal bakire ne derse o olur. Büyük babam, bu da nereden çıktı şimdi? Diye bağırdı. Tanrı da var. Evet, onu unutmadım. Tanrı'yı biliyorum ben. Dünyayı budalalarla Tanrı'nın doldurduğunu mu sanıyorsun? Aptal ihtiyar. Bu dünyada en iyi yaşayanların kazaklar ve askerler olduğunu düşünüyordum. Yalın ve keyifli bir yaşamları vardı. İyi havalarda sabah erkenden bizim evin önüne, derenin karşı yakasına gelirlerdi. Çıplak kırlara beyaz mantarlar gibi yayılırlar, karışık ve ilginç bir oyuna başlarlardı. Çevik ve güçlüydüler. Sırtlarında beyaz gömlekleri, ellerinde tüfekleriyle koşarak dere yatağına dalarlar, sonra birdenbire bir borazan sesiyle yeniden çayıra yayılırlardı. Trompetlerin uğursuz parıltısıyla birlikte vahşice hurra diye haykırır, bizim eve doğru süngülerini doğrultarak saldırırlardı. Böyle anlarda bizim evi kuru bir ot yığını gibi darmadağın edeceklerini sanırdım. Ben de hurra diye bağırır ve ne yapacağımı düşünmeksizin onları izlerdim. Trompetlerin şeytani sesleri bende bir şeyleri kırıp dökmek, çitleri yıkmak, küçük çocukları dövmek gibi tutkulu istekler oluştururdu. Dinlenmelerde askerler bana ucuz bütün veriler, ağır tüfeklerini gösterirlerdi. Kimi zaman içlerinden biri süngüsünü mideme doğrultarak vahşice bağırırdı. Al sana hamam böceği. Süngü pırıl pırıl parlar, sanki canlıymışçasına bir yılan gibi kıvrılıp bükülür, beni ısıracakmış gibi görünürdü. Bu korkutucu bir şeydi ama yine de hoşuma giderdi. Mordovyalı trompetçi çocuk bana trompet çalmayı öğretti. Önce bileklerimden kavruyor, sonra acıtacak kadar sıkıyor, sopaları çürüyen ellerime tutuşturuyordu. Bir iki bir iki tra ta ta ta tam, sol sağ yavaş çabuk tra ta ta ta. Bağırarak tehdit dolu buyruklar veriyor, kuş gözlerini iyice açıyordu. Eğitimlerini bitirene dek askerlerle çayırda koşup dururdum. Sonra gürültülü patırtılı şarkılarını dinleyerek, sanki darphanede yeni basılmış metal paralar gibi parlak, ışıl ışıl ve sevecen gözlerine bakarak kentten geçer ve kışlalarına kadar onlara eşlik ederdim. Birbirinin aynısıymış gibi görünen bu insanlar, ben de onlarla arkadaş olma, bir ormana ya da ırmağa dalar gibi aralarına katılma isteği uyandırarak, tek vücut olmuş bir yığın halinde sokaklardan neşeyle akıyordum. Bu insanlar hiçbir şeyden korkmaz, her şeye karşı yürekli davranır, her engeli aşabilir ve istedikleri her işi başarırlardı. Ama daha da önemlisi, yalın ve sevecen oluşlarıydı. Bununla birlikte bir seferinde mola verdikleri bir zamanda genç bir onbaşı bana kalın bir sigara verdi. Al, iç. Çok özel bir markadır. Aslında bunu kimseye ikram etmem. Yalnızca sana veriyorum. Çünkü sen iyi bir çocuksun. Sigarayı yaktım. Onbaşı birkaç adım geri çekildi. Birdenbire gözlerimi kör edercesine parlayıveren kırmızı bir alev parmaklarımı, burnumu ve kaşlarımı yaktı. Ayrım sonu. Sayfa 126.